Ayrım 29. Babanın İntikamı. Mark Weingartner. Sayfa 283. 4. Kitap. 21. Bölüm. Nick Geraci ortadan kaybolalı neredeyse 3 yıl olmuştu. Her şeyim eşit olması için 3 yıl tam bir intikam almak bakımından fazla uzun sayılmazdı. Geraci'nin işinde olan herkes hiç duraksamadan bundan çok daha uzun sürmüş bir sürü olay sıralayabilirdi. En ünlü örnek düşünülecek olursa Don Vito Corleone babasının, kardeşi Paolo'nun ve gözünün önünde katledilen sevgili annesinin ölümlerinden sorumlu olan Sicilyalı mafya üyesinin böğrüne hançeri saplamak için tam çeyrek asır beklemişti. Vito hançeri adamın göbeğine saplayıp derisini ve bağırsaklarını keserek göğüs kafesinden yukarı doğru çıkarmış ve dolu midesini hafif ıslak bir sesle yere düşürmüştü. 5 saniyelik ıstıraplı, kanlı, pislik kokulu zevk çeyrek yüzyıllık bekleyişi daha da tatlı hale getirmişti. Fakat Corleone'lerin başındaki öteki dertler, Geraci probleminin kamuoyunun gözünden gizlenmiş bir sorun olsa bile çözülmesini öncelik haline getirmişti. 3 yıl, Nick Geraci'nin gazete sayfalarından silinmesi için yeterli bir süreydi. Başarıyla bayat haber haline gelmişti. Belirli haber odalarında yeni çıkan kargaşaları Nick Geraci'ye atfetmek, hani şu hayalet adam yapmış der gibi, ortada şüpheli olmadığını belirtmek için kullanılan bir şaka haline gelmişti. Kamuoyu çoktan dipsiz iştahını doyuracak yeni yollar aramaya başlamıştı bile. Judy Buchanan cinayeti pek güzel işe yaramıştı ama günlük olarak taze taze sunulacak daha bir sürü meze vardı. Dikkat! Ateş topu Roberts trafik kazasında öldü. Yaşasın dünya fuarı açılıyor. Sadece, Tanrım bakın güneyde şu zencilere neler oluyor. Köpekler, yangın hortumları, cinayet, toprak kubbelerin altına gömülen taze cesetler. Fakat durun çocuklar şuraya bakın. Herkes ye ye ye diyor. Bu Beatle money. Al tüket. Nick Geraci resmen ölü kabul ediliyordu. Karısı bu varsayımı yasallaştırmak için bir takım formlar doldurmuştu. Geriye bir tek bulunacak ceset kalmıştı tabii bulunursa. Geraci'den geriye kalanların Shea Stadyumundaki çelik elektrik kulelerinden birinin altına gömülmüş olduğu teorisi evrim geçirip kendi sahasına gömüldüğü şeklini almıştı. Maç spikerleri bazen bu konuda espriler patlatıyordu. Kötü haber, Mets bu gece yine maçı skorsuz bitirdi. İyi haber mi? Nick Geraci huzur içinde yatabilir. Vesaire vesaire. Bununla birlikte Nick Geraci geleneğinden olanlar açısından düşünce tarzı biraz farklıydı. 3 yıl ortadan kaybolmak pek görülmemiş bir şey değildi. Bundan daha büyük başarılar gösterenler olmuştu. Sicilya'da bir mafya donu neredeyse 20 yıl ortadan kaybolmuştu. O arada adasından bile ayrılmamış, imparatorluğunu yönetmeye de devam etmişti. Geraci ölmüş olsa birinin bu işten dolayı kredi kazanması, Corleone'lerin işin ustalığı karşısında duyacağı şükran çerçevesinde ödüllendirilmiş olması gerekirdi. İşi Corleone'ler halletmiş olsa o zaman da mutlaka ortada bir ceset olurdu. Bunların dışında da bir düşünce vardı. Geraci'nin ortadan kayboluşunun üzerinden 3 yıl geçtiği halde Corleone örgütündeki aksaklıkların kabahati sık sık ona bulunuyordu. Üstelik bu garipliklerin hiçbiri New York Mets takımının kötü vuruşlarına bağlanmıyordu. Geraci'nin çeşitli Sicilyalıları bütün Orta Batı'daki pizza salonlarına yerleştirdiği biliniyordu. Bunların hepsi de dürüst, namuslu hayatlar sürüyor, günün birinde bir hizmet vermek üzere çağrılabilecekleri yerlerden uzak duruyordu. Muhtemelen hepsini kafasına yazmış olan Geraci dışında kimse bunca insanın nerede olduğunu bilmiyordu. Ama bazılarını başka hatırlayanlar da vardı. Aslında Sicilya'dan herhangi bir suç deneyimi olanlara New York'ta Scripante veya Nobilio ile çeşitli imkanlar önerilmişti. Fakat orada da kimsenin hakkında bir şey bilmediği çok daha fazla Sicilyalı vardı. Ve ne zaman kamuya ait olduğu zannedilen bir kamyonun şoförü yükünü çalmak üzere gelen adamlar tarafından vurulsa veya Corleone'lerin Las Vegas'taki hissesini taşıyan bir kurye telle boğularak soyulsa, bu işin çoktan Indiana'da bir yerlerde pizza aşçısı olarak sürdürdüğü sakin yaşamına geri dönmüş, dost canlısı bir hemşeri tarafından yapıldığı şüphesi doğuyordu. Geraci bulunsa aklına yerleştirdiği Sicilyalı listesini söyletmek için işkence yapmaya gerek yoktu. Kafasına 22 kalibrelik bir silahtan 3 tane kurşun gönderilip beynini püre haline getirmek yeterdi. Ondan sonra o adamlar her neredeyseler hayatlarını huzur içinde, toplumun temel direği olarak kimseye zarar vermeden yaşamakta özgürdü. Ki aslında çoğunun kaderi de kesinlikle buydu. Sevgili okur, böyle bir adam sizin babanız bile olsa asla haberiniz olmazdı. Adamın soyadı tabii ise Zingi'de muhtemelen babasının soyadı değildir. İlk adı da muhtemelen annesinin verdiği ad değildir. Pek çoğunun yaptığı gibi kendini Yunanlı, İspanyol, Arap diye yutturacak kadar bir yabancı dil öğrenmiştir. Veya pek çok Amerikalı gibi geçmişe bağlı kalmaktan hoşlanmayan biri olduğunu ileri sürmektedir. Geçmiş geçmiştir ve artık Amerikalı olduğu için geçmişteki hiçbir şeyin önemi kalmamıştır. O artık yeni bir vatana, bayrağa ve yerel spor takımlarına, para kazanmaya, adam gibi bir araba kullanmaya, bakımlı bir bahçeye bağlılık sözü vermiştir ve olmaya niyetlendiği kişi adına vergi ödemektedir. SİA'nın da En Özel Yurttaşlar denen buna benzer bir programı vardı. SİA vakalarında adamlar genelde Sicilya'dan değil, Yale'dan veya hizmet akademilerinden birinden gelirdi. Bunlar çoğunlukla katil olarak değil, daha karanlık amaçlar için kullanılırdı. Hükümet tarafından işletilen şirketlere yerleştirilir, adanmışlık veya iş adamlığı ferasetinden yoksun oldukları halde zengin edilir ve akıllı adamlar zamanının geldiğini söyleyince de resmi dairelerden birini yönetmek ya da yabancı ülkelerle iş yapmak üzere görevlendirilirdi. Hiçbiri ortadan kaybolmazdı ama pek çoğu kendini yeniden yaratır, ülkenin ayrıcalıklı çocuğu olarak kamuya mal olmuş adam rolü oynardı. Milyonlarca seçmen de bunu yutardı. Üstelik kendileri de buna inanırdı. En azından bir ve muhtemelen de üç Amerikan başkanı bu programdan çıkmıştı. Nihayet yayımlanmış olan Fausto'nun pazarlığındaki versiyonda Nick Geraci'nin Ike Rosen denen tek gözlü saha ajanı ile kendi programı ile ilgili notlarını ve SİA'nınkileri karşılaştırdığı bir sahne vardı. Sonradan House Select Subcommittee on Assassinations and Regime Changes'da, yani Meclis Suikastlar ve Rejim Değişiklikleri Alt Kurulu, Ike Rosen diye birinin varlığından kuşku duyulacaktı. O sırada bir SİA sözcüsü böyle bir program olmadığına dair ifade vermiş ve Geraci'nin anılarını yazdığı kitabı tamamen kurgu bir roman olmakla suçlamıştı. Yakınlarda açıklanan bazı belgeler o programın gerçekten var olduğunu kanıtladı. Ama yine de Ike Rosen diye birinin bulunduğunu gösterir bir kanıt ortaya çıkmadı. Kitapta Rosen, Geraci'nin intikam peşindeki takipçilerinden en az bir adım önde kalmasına yardım ediyordu. Aslında Rosen, Michael Corleone'yi cinayet komplosuna, yani Dick'in cinayetine, bulaşmaktan korkuyordu. İnatla Geraci'nin öyküsüne sarılanlar bile Rosen diye biri olsa dahi muhtemelen iki taraflı çalıştığını kabul ediyordu. Michael Corleone yıllardır meşru işlere daha büyük bir ilgi gösterdiğinden ve artık Tom Hagen bunlardan başka bir işi yönetemediğinden dolayı bu şirketler Corleone'lerin diğer sorunlarına rağmen gelişip serpiliyordu. 1964 Dünya Fuarı, yani o muazzam ve kutsal para ineği bir yana bırakılsa dahi, otoparklardan, cenaze evlerinden, seyyar tezgahlardan, barlardan, restoranlardan, satış otomatlarından, otel ve kumarhanelerden, inşaatlardan ve hepsinden de iyisi gayrimenkul işlerinden, özellikle de yeni altın madeni olan banliyö alışveriş merkezlerinden para yağıyordu. Bunun için Michael'ın teşekkür etmesi gereken iki ortağı vardı. Her ikisi de Vito Corleone'li yıllardan kalmaydı. Pete'in çocuğu olan Ray Clemenza alışveriş merkezlerini bütün ülkeye yaymıştı. Roger Cole, asıl adı Ruggero Colombo'da, New York'un en başarılı emlak geliştirme uzmanı ve yatırımcılarından biriydi. Şirketi King Properties adını Roger'ın çocukken çok sevdiği köpeğinden almıştı. Belki de Colombo'ların evden atılmalarına, Vito Corleone'nin ev sahiplerini ikna edememesine de o köpek neden olmuştu. Michael'ın hem bu adamların işlerinde büyük hisseleri vardı, hem de onların muhasebecilerini izleyecek, bu şirketlerin defterlerine veya vergi işlemlerine en küçük bir yasa dışı işlem bulaşmadığından emin olacak muhasebeciler tutmuştu. Fakat Nick Geraci'nin çoğunlukla gizli kapaklı yürütmüş olduğu işler iyi gitmiyordu. Ailenin uyuşturucu ticaretinden gelen paylar önemli ölçüde azalmıştı. Geraci'nin Sonny Corleone yönetiminin arta kalanlarıyla ve Sicilya Capo di Tutti Capi'si Cesare Indelicato ile işbirliği yaparak gizlice yürüttüğü operasyon, şimdi Indelicato ile tüm uyuşturucuların boşaltıldığı dokları kontrolü altında tutan New Jersey'deki Stracci ailesi arasında bir ortaklık haline gelmişti. Stracciler işin Amerika ayağındaki karın %60'ını alıyordu artık. Çünkü doklardan sorumlu olan Capo, Corleone'lerin o göreve getirmek için bulabildiği herkesten çok daha becerikli ve eğitimli bir adamdı. Corleone'lerin kontrolündeki sendikalar öyle de kalmıştı. Fakat sendika liderlerinden bazıları emir alan değil, emir veren onlarmış gibi davranmaya başlamıştı. Bunu tetikleyen sorunlar arasında en belirgin olanı Adalet Bakanlığı'nın artık sendika patronlarının da peşine düşmüş olmasıydı. Bu bile kendi başına bir tür adaletti ama Corleone'leri tatmin edecek türden değildi. Her zaman için Corleone ailesinin en büyük varlığı maaşa bağladığı insanlardan oluşan şebekeydi. Bunlara çoğunlukla et yiyiciler denirdi. Ve o cephedeki kötü haberler işin en uğursuz kısmıydı. Geraci ortadan kayboluşundan önceki 7 yılda bu ödemeleri önemli bir kazaya uğratmadan idare etmişti. O yıllardan sonra sorumluluğu Tom Hagen'a ve ailenin kapolarına geçtiğinde şebeke bozulmasa da hasar görmüştü. Ve şimdi Hagen süresiz olarak o işten çekilmiş ve geride sadece Capolar, Nobilio ve Paradise kalmıştı. Her ne kadar sorunlar tek bir deneyimsiz Capo'ya yüklenemeyecek kadar ağır olsa da Eddie Paradise yönetimi işin doğru yapılmamasında en büyük payı alıyordu. Satın alındığı ve maaşa bağlandığı sanılan polisler ve memurlar öyle kalmıyorlardı. Hem Corleone'lerden hem rakiplerinden para kazanmak ve daha fazlasını istemek için çeşitli yollar buluyorlar. İyilikte bulunmak için ellerinden geleni yaptıklarını ama işlerin umduğu gibi gitmediğini iddia ediyorlardı. Dünya fuarından akan para bir sürü günahı örtmeye gidiyordu. Bunlardan biri de birinin et yiyicilerin isyanı demeye başladığı olayın ciddiyetiydi. Ak karıncaların yıkım yaratan hücumu gibi bu isyan da duyulabiliyor ama ancak belli belirsiz görülebiliyordu. O da ancak nereye bakılacağı bilinirse. Duruma yakında el koyulmazsa bütün yapı bir talaş ve böcek pisliği yığınına dönmek üzereydi. Eddie Paradise işine bakıyordu ama insanların ne düşündüğünü de biliyordu. Onun bir kalfa olduğunu, daha iyi bir yere gelmesine imkan olmayan küçük, şişkonun teki olduğunu düşünüyorlardı. Onu başından büyük işlere kalkmış komik biri olarak görüyorlardı. Ona bazen kaplumbağa diyorlardı. Hani yavaş ama sürekli ilerleyişiyle yarışı kazanan kaplumbağaya gönderme yaparak. Gazetelerde bile bu şekilde boy göstermeye başlamıştı. Hatta maaşa bağladığı zannedilen gazeteciler bile bu tür hikayeler yazıyordu. Anlaşılan insanlar bir süredir Eddie'ye arkasından bir hakaret olarak kaplumbağa Eddie demeye başlamışlardı. Eddie öyle olur olmaz her hakarete şiddetle tepki veren, kendini ortaya atıp hesaplaşmaya kalkışan biri olarak algılanmak istemiyordu. Hepsinin ötesinde bu nasıl bir hakaretti ki? Yolda bir yerlerde Eddie o tarafa bakmazken Amerika o kahrolası tavşanın mıhlanıp kaldığı türden bir yer olmuştu. Ki bu güzeldi. Tek bir adam ne yapacaktı? Olayları mı değiştirecekti? Gerçekçi olarak bakılırsa hayır. Örneğin Red Hook'taki doklarda çıkan sorunlar konusunda tek bir adam ne yapabilirdi? Yük gemileri bütün konteynerlarını alıp herhangi bir yere, hatta sendikalı olmayan doklara bile boşaltabilir ve malları kamyonlarla istediği yere yollayabilirdi. Bu Eddie'nin kabullenmesi gereken gerçeklerden biriydi. İster iyi, ister kötü. Amerika'nın kendisi değişiyordu. Böyle düşünen de sadece Eddie değildi. Havada özgürlük kokan Amerikan havasında vardı bu. Bir örnek, Eddie'nin Greenwich Village'daki bir gece kulübünde hissesi vardı ve geçenlerde birisiyle tamamen farklı bir konuyu halletmek üzere o kulübün arka odalarından birine gittiğinde iki folk şarkıcısının giyinme odasındaki konuşmalarına kulak misafiri olmuştu. Bir tanesi büyük sanatçı olmuştu ve sadece ziyaret için oradaydı. Diğeri o gece şarkı söyleyecek olan eski bir dostuydu. Ünlü olan Amerika değişiyor demişti. Kaderimi hissediyorum ve o değişiklik dalgasına bindim gidiyorum. Bu Eddie'nin kafasına kazınmıştı. Sıkıntılarına ve onu çevreleyen sıkıntılara rağmen o da Eddie Paradise'ın kaderini hissediyordu. Eddie Paradise'ın kaderi de değişiklik dalgasına binip gitmekti. Kim ne derse desin başından büyük işlere kalkışmış değildi. Kaplumbağalarda yüzerdi. Öyle değil mi? İnsanlar Momo Barone'nin işte daha iyi olduğunu ve Michael'ın sırf kararsızlık olarak algılamasın diye Eddie Paradise'ın yerine onu geçirmediğini düşünüyordu. İnsanlar Michael'ın Eddie'ye, Momo'ya daha fazla, pek çok kişinin gözünde kakalağın da yönetime ortak olduğunu göstermeye yetecek kadar sorumluluk ve yetki vermesini emrettiğini düşünüyordu. İnsanlar bok çuvalıydı. Momo Barone Eddie'nin en eski dostuydu. Onlar kardeş gibiydi. Momo miskin, huysuz sersemin tekiydi ama Eddie durumu bütün olarak görebiliyordu. Ayakkabı öteki ayakta olsa Momo da aynı şeyi yapardı. Yani insanlar Eddie Paradise'ın ne yapmasını istiyordu? Sırf birileri bunu bir zayıflık belirtisi olarak görmesin diye en eski dostunu mu tepeleyecekti? Bu Eddie'yi delirtiyordu. Zayıf bir adam olsa böyle davranmazdı. Zayıf bir adam güçlü bir yardımcının icabına bakardı. Ancak güçlü bir adam ikinci komutanının kendisinden daha güçlü olmasına izin verirdi. Yine de Michael Corleone'nin komisyon toplantısındaki baskından sonra öfkeden deliye döndüğü, bunu gören tanıklar vardı, Eddie'ye işleri çekip çevirmek için yardıma ihtiyacı varsa bunu talep etmiş olması gerektiğini söylediği doğruydu. Zaten fısıltılar da o noktada başlamıştı. Eddie herkesin önünde bu şekilde çiğnenmekten hoşlanmamıştı. Ama durumu sadık bir kaponun, özellikle de yeni bir kaponun hem de böylesine bir jambottan sonra idare etmesi gereken biçimde idare etmişti. Yani Eddie orada durmuş ve cezasına erkek gibi katlanmıştı. Sonradan ne yapacaktı yani? Michael'ı devirecek miydi? Hayır. Bir kere yerine kimi koyacaktı ki? Corleone'ler üst yönetimde zaten zayıftı. Birisi Michael'ı devirirse geride bir planı yoktu. B planı basıp gitmekti. Bir B planı olsaydı bile o yana doğru gitmek Eddie'nin makul, sadık yapısına tersti. Böylece ne yapmıştı? Sinirler yatıştıktan sonra Don'la özel olarak görüşmüştü. Hatta Michael Kulesi'nden çıkıp Carroll Gardens Avcılık Kulübü'nde Eddie ile buluşmak için ta Brooklyn'e kadar gelmişti. Bu da Eddie açısından onun özür dilemesi anlamına geliyordu. Ancak bu kadarını umabilirdi. Çünkü patronlar özür dilemezdi ve dilememeleri gerekirdi. Michael ile Eddie olayları erkek erkeğe halletmek üzere çatıya çıkmışlardı. Soğuk bir geceydi ama çatıya çıkmak Michael'ın fikriydi ve Eddie de sosyal kulübünün neresinde oturduklarını aldıracak halde değildi. Momo da gelmişti. İnsanlar sonradan bunu büyük mesele haline getirmişti ama o anda gayet doğal görünmüştü. Muhtemelen dolap az çok boş olmasa Michael da yanında ikinci birini getirirdi. Örneğin bir konsilyereyi veya yardımcılarından birini. Bu sadece Geraci'nin olmamasından veya Tom Hagen'ın başındaki dertler yüzünden değildi. Örneğin müteveffa Rocco Lampone, Eddie'nin kuzenlerinden biriyle evliydi. Böyle durumlarda ustaydı ama kim bilir hangi nedenle Michael onu Hyman Roth'un icabına bakılması için kullanmıştı. Kim bir kapoyu böyle bir işe yollardı ki? Tam bir intihar göreviydi. Eddie Paradise başkasının böyle bir şey yaptığını hiç duymamıştı. Ama bunlar geçmişte kalmıştı. Bugün ise Eddie Paradise yolunda gitmeyen her şeyin sorumluluğunu üstleniyordu. Michael Corleone'nin bunu iyice anlamasını istiyordu. Bu arada dedi Michael'a, o polisler cinayet masasındandı. Benim yüzbaşı değildi. Benim yüzbaşının böyle bir şeyi öngörmesine imkan yoktu. Nöbetçi diye koyduğumuz polislerin görevi de onları durdurmak değildi. En azından sirenlerini çalarak gelen o dedektifleri, memurları, arabaları durduramazlardı. Ama bu benim sorumluluğum olmadığı anlamına gelmez. Sorumluluk benim, o kadar. Ben sadece insan her şeyi doğru yapsa bile yine de bazı şeylerin yolunda gitmemesinin mümkün olabileceğini belirtmek istedim. Hayat, hayal kırıklığı yaratan sik kafalının teki diye içini çekti Momo Barone'de. Bütün bunların çaresiz şeyler olduğunu gösterircesine de omuz silkmişti. Michael söylenenleri düşündü ve sonra Eddie'ye baktı. Soğuk olmasına rağmen kimse üşümüyordu. Eddie kendini patronunun kızgın, yağ kaynayan öfke kazanında pişiyormuş gibi hissediyordu. Michael, bu işi yapabilirsin Eddie dedi. Daha yenisin ve işin püf noktalarını öğrenmeni sabırla bekledim. Fakat sana söylemem lazım, artık ilerleme zamanı geldi. O toplantıda olanlar, polislerin Tom'u öyle itip kalkması, kelepçeyle götürmesi filan hiç hoşuma gitmedi tabii ki. Ama geçmişe dönüp kim neyi yanlış yaptı diye düşünmek de istemiyorum. Şu andan itibaren her şeyin doğru yapılacağından emin olmak istiyorum sadece. Eddie başını salladı. İşte Michael'ın bu yüzden ona ihtiyacı vardı. Sorunlar geçmişte yaşanmıştı. Öte yandan Michael bir planlamacıydı, bundan sonrasını düşünürdü. Eddie de bundan sonrasına bakacak ve elinden geleni yapacaktı. Teşekkür ederim dedi. Michael, sana işinin girdisini çıktısını öğretecek değilim Ed dedi. Bu tür bir yardıma ihtiyacın olduğunu düşünsem bu işi alamazdın zaten. Seni asla terfi ettirmezdim. Eddie ayrıca diye düşündü, kapo olmanın girdisini çıktısını her ikisi de hiç kapo olmamış olan babasından ve Tom Hagen'dan öğrendim. Ama yine de iyi kazandığımızı kabul etmen gerek dedi Eddie. Bildiğin gibi bütün baskı bizim üzerimizde. Federaller en çok bizi sıkıştırıyor. Ama işimizin çoğu alanında rakamlar her zamanki kadar iyi sayılabilir. Michael düz bir sesle sayılabilir diye cevap verdi. Eddie bunu bir eleştiri olarak aldı ama belki insaflı bir eleştiri sayılabilirdi. Michael bana göre dedi, bu da başka bir sorunun göstergesi. Üzerinde konuşmamız gereken konunun göstergesi. Eddie ve Momo bakıştılar. Gösterge. Kahrolası üniversite çocuğu neymiş o sorun dedi Eddie. Paranın çekiciliğine kapılmak dedi Michael. Tamahkarlığın zehirli çiçekleri. Diğer ailelerde işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Ama lütfen şunu anla Ed'i. Babamın kurduğu şey bu değil. Bizim geleneğimiz bu değil Ed. Ve bu ailenin gelmesini istediğim nokta da bu değil. Babam Amerika'nın bir fırsatlar ülkesi olduğuna inanırdı. Ama aynı zamanda böyle vatansever sloganların altında yatan akraba kayırmacılığının ve ikinciliğin karanlıkta çiçek açtığını görecek kadar feraset sahibiydi. Sen pragmatik bir insansın Ed'i. Gerçekçi bir adamsın. Babam olsa bu özelliğini takdir ederdi. Senden hoşlanırdı. Eddie onun sadece Momo'ya baktığı zaman gülümsediğini fark etti ve kakalağın da gözlerini devirdiğini gördü. Babamın kurmaya çalıştığı şey diye devam etti Michael, kurmayı başardığı şey ortak çıkarlara dayanan gerçekçi bir örgüttü. İnsanların istediği hizmetleri sağlayan ve buradan doğan hoşnutluktan kâr elde eden bir örgüt. Para böyle bir işin yan ürünüdür, kendi başına bir amaç değildir. Bir insan bir bahisçiye veya tefeciye zorla gitmez, kendi isteğiyle gider ve aldığı hizmete müteşekkir kalır. Önemli olan budur, bu her şey demektir. Kâr kendiliğinden gelir. Kâr iyi ilişkilerin, kulaktan kulağa yayılan iyi ürünün ve başkalarının da bize gelmesinin, bizden hizmet almak istemesinin yan ürünüdür. Aynı ilke güç sahibi olan insanlarda da geçerlidir. Kimse bu insanları o pozisyonlara gelmek üzere gelip bizden yardım istemeye zorlayamaz. Ya da o pozisyonlarda kalmak için. Ya da o pozisyonlarda gelişmek için. Biz bütün bunlar için onlara yardım ederiz. Ama bu onların kendi seçimidir. Anlatmak istediğim şeyi anlıyor musun? Eddie kollarını kavuşturdu. Anlattığın şeyi anlıyorum da niye anlattığından pek emin değilim. 29. ayrımın sonu. Sayfa 294.